أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Muhterem kardeşler, geçen hafta 3. halife olan Hazreti Osman radıyallahu anh'unun kısaca hayatını anlatmaya çalıştım. Bazı yapmış olduğu fiiller ve hayatının sonunda da işte şehadetiyle öldürülmesiyle tamamlanan bir hayatı bahsetmiştim. Tabii Hazreti Osman radıyallahu anh'u aşırı giden, fısk-ı fücur işleyen, İslam takvasından maalesef nasibini almamış olan fitneci kişiler tarafından şehit edilmiştir. Bunlar Kufe, Basra ve Mısır taraflarından gelmiş ve anlaşmalı olarak sözde bunlar hacca giderken özellikle bunların gelip Medine'de hazır olmaları, sonra Hazreti Osman'ın evini sarmaları ve her şeyin planlanmış bir şekilde aslında onu hilafetten azletmek ve katletmek. Asıl hedef bu. Fakat işte Hazreti Osman döneminde bazı fitneler ortaya çıkartılmış ve bunları bahane etmişlerdir. İşte Beytülmal'ın özellikle israf edilmesi, Müslümanlara adil bir şekilde dağıtılmaması, zalim valilerin tayin edilmesi, Ümeyye oğullarının işte hükmün başına geçmeleri, Hazreti Osman onlara torpil geçmesi, işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüğünü kuyuya düşürüp kaybetmesi, İşte Hazreti Ali'nin de tabi hak hukuklarının alınması, Ehl-i Beyt'in haklarının eda edilmemesi, özellikle de bu fitne Abdullah İbn-i Sebe adında Yahudi asıllı fitneci bir insan tarafından çıkartılan ve onun neticesinde tabi Şiaların İslam ümmetinden ayrıldıkları büyük bir fia olarak ayrılmalarına sebep olan bir adamdır. Bugün dünya üzerinde neredeyse takriben 300 milyon Şii var. Bunların sayısı az değildir. Ve bunların fitnesi tabi Abdullah bin Sebe, Yahudi asıllı Abdullah bin Sebe, Yahudi bilginlerinden olup İslam'a girdiğini iddia etmiş fakat gerçekten Müslüman olmamıştır. Ve çok büyük fitneler yaymıştır. Ve o fitnelerin akabinde tabi Müslümanlardan imanı zayıf olanlar, takvadan uzak olanlar, İslam'ı iyi tanımayanlar özellikle. Genelde fitneler kardeşler, fitnelerden alimler etkilenmezler. Takva ehli etkilenmezler. İslam terbiyesiyle iyice yoğrulmuş bir kişi, İslam ahkamını iyice tanımış olan kimseler kolay kolay bu fitnelere düşmezler. Genelde fitnelerden etkilenenler takvadan uzak olan ve ilimden, şer'i ilimden uzak olan. Özellikle de ehli sünnet menhecini iyi bilmeyen, yani Kur'an ve sünneti, sahabenin hayatını iyi tanımayan kimseler fitnelere çok daha çabuk düşebilirler. İşte özellikle tabiinden bir grup bu fitnelere kapılmışlar ve gelip tabi Hazreti Osman'ı şehit edene kadar büyük bir yıkım yapmışlardır İslam toplumunda. Hazreti Osman'ın tabi şehadeti çok zordu, çok ağırdı sahabe-i kiramı. Çünkü böyle faziletli bir sahabe, yani Resulullah Efendimiz'den sonra, Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en hayırlı olan üçüncü insandır. Ehl-i sünnetin itikadına göre ve gelen hadislere binaen Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en faziletli şahsiyet Hazreti Ebu Bekir'dir. Sonra Hazreti Ömer'dir. Sonra Hazreti Osman'dır. Tabi bazı ehl-i sünnet ulemasından Hazreti Ali Hazreti Osman'dan daha evvel gelir demişler. Fakat kuvvetli olan görüş Hazreti Osman Hazreti Ali'den daha faziletlidir. Sonra Hazreti Ali. Yani fazilette üçüncü sırayı almış olan, cennetle müjdelenmiş olan bir kimse ve hayatını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında geçirmiş, hatta üçüncü olarak İslam'a girmiş olan bir şahsiyet. Hatta dördüncü şahsiyet. Yani ilk İslam'a girenlerden Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice, Hazreti Ali ve hemen dördüncüleri Hazreti Osman'dır. Yani ilk İslam'a girmiş olan, hayatını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında geçirmiş olan malını tamamıyla İslam davası için feda etmiş olan, takva haya örneği olan, aynı zamanda alim olan ve 12 sene boyunca da hilafeti elinde tutan, İslam'a çok büyük hizmette bulunan böyle bir şahsiyetin öldürülmesi tabii çok ağır bir olaydı yani. Sahabe üzerinde, tabi'in üzerinde, Müslümanlar üzerinde tabii çok büyük bir ağırlığı oldu. Ve bundan dolayı da büyük ihtilaflar yaşandı. Bir kısmı tabii onun şehadetinden sonra bazı sahabeler kalkıp Hazreti Ali'ye gittiler ve dediler ki seni seçeceğiz. İnşallah onun hayatını bugün anlatacağım. Fakat hilafet gelecek derste uzun olduğu için onu halife olarak tayin ediyorlar. Sonra ümmet tarafından kabul ediliyor. Fakat bir müddet geçmesine rağmen Hazreti Ali, Hazreti Osman'ın katillerini alıp işte cezalandırmaması, tabii kendisince de haklı yönleri var. Çünkü çok büyük fitneler var. Ümmet bölünmüş, çok büyük bir kargaşa var İslam aleminde. Tabii çok büyük mekanlar Müslümanların elinde. Neredeyse 3 kıtada Müslümanlar hakim. Birçok beldeyi yönetmek kolay değildir. Ve bu beldelerde büyük bir kargaşa var, büyük bir fitne var. Hazreti Ali işlerin iyice rayına oturmasını istiyor, bekliyor. Aynı zamanda işte bu fitneci olan kimselerin de kabileleri var. İnşallah ileride anlatacağım. Bu olaylarda mesela Talha ve Zübeyr radıyallahu anhüme Hazreti Ayşe ile beraber Basra tarafına gidip Hazreti Osman'ın katilleriyle savaştıkları zaman onlardan bir kısmını öldürüyorlar. Bir kısmı kaçıyorlar tabii. O kaçanlardan bir tanesi bir kabilesine sığınıyor. 6000 kişilik kabile bunu destekliyorlar. İslam ordusuna karşı duruyorlar. Yani Hazreti Talha ve Zübeyr'in ordusuna baş kaldırıyorlar. Yani o adamı talep ediyorsanız önce bizi öldürün, o şekilde teslim alabilirsiniz. Bu sadece bir adam, düşünün bir adamın arkasında 6000 kişi, yani bu da kabilecinin olduğu mekanlarda görülür. 6000 kişi sırt çıkınca baktılar ki olacak gibi değil, onu terk ettiler. Hazreti Ali de bu gibi durumları düşünüyordu. Yani büyük fitneler var, bunların akabinde kabileleri var. Önce işler rayına otursun, iyice Müslümanlar güçlensin, hilafet güç bulsun. Ondan sonra Hazreti Osman'ın katillerine ceza verilecektir. Fakat öbür taraftan Talha, Zübeyr radıyallahu anhüme, bunlar da cennetle müjdelenmiş. Hazreti Ayşe de onlara katılıyor. Bunlarla beraber yine büyük bir grup oluşuyor. Binlerce Müslüman ve diyorlar ki bir an önce ya Hazreti Osman'ın katilleri yakalanıp Allah'ın hükmü onlar hakkında uygulansın ya da yapılmayacaksa halife tarafından biz yapacağız. Yoksa böyle basit değil yani, her fitneci adam halifeyi beğenmeyen gelip katledecek halifeyi ve Müslümanlar sessiz kalacak, bu kabul edilecek bir durum değildi. Onlar da tabii içtihad ediyorlardı. Allah için harekete geçmişlerdi. Hazreti Ali de içtihad ediyordu. Şu anda erkendir diye böyle bir şey yapmak istemiyordu. İleride yapmak istiyordu. Bu işte fitne oldu Müslümanlar arasında ve büyük bir kargaşa yaşandı. Tabii Hazreti Ali'nin yani gelişi, özellikle halife olarak gelişi çok ağır bir ihtilaf zamanında vuku buluyor. Yani onu bekleyen çok büyük bir ağır bir imtihan vardı. Bu basit değildi. Özellikle de Hazreti Ali'nin yani hilafeti zamanına denk gelmesi, bu da ayrı bir imtihandı. Çok büyük bir imtihandı. Gerçekten büyük bir sabır lazım, büyük bir tahammüllük lazım, güzel bir basiret lazım. Hazreti Ali de çok ferasetli bir şekilde olaylara yaklaşmıştır. Fakat yine de fitneler onun zamanında durmamış. Haricilerin de ortaya çıkmasıyla da en son Hazreti Ali de tabii bu fitnelerde kendisi de şehit düşmüştür. Tıpkı Hazreti Osman'ın şehit edilmesi gibi. Tabii bu fitnelere gelmeden önce inşallah kısa bir şekilde Hazreti Ali'nin doğumundan bu fitnelere kadar, hilafete kadar olan inşallah bölümünü işlemeye çalışacağım. Ali radıyallahu anhu Ebu Talib'in oğludur. Ali ibn-i Ebi Talib. Ebu Talib de Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın amcasıdır. Yani direkt Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amca oğludur. Böyle bir yakınlığı vardır. Ve kendisine Ebu'l-Hasan künyesi takılmıştır. İlk oğlu Hasan'dır. Hüseyin de onun oğludur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği, değer verdiği, cennetle müjdelenmiş olan cennet çiçekleriydi Hazreti Hasan ve Hüseyin. Onun oğullarıdır. Hazreti Hasan'dan dolayı ona Ebul Hasan ismi denmiştir. Onun annesi de Fatıma bint Esed radıyallahu anha. Bu kadın da çok değerli bir kadındır. Resulullah aleyhissalatü vesselamın İslam'ı zuhur ettikten sonra o da İslam'a girmiştir. Tabi Resulullah aleyhissalatü vesselamın üzerinde çok büyük hakkı vardır. Çünkü aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz küçüklükten babasını kaybediyor. Daha doğmadan önce. 6 yaşındayken annesini kaybediyor. Bu sefer dedesi bakıyor. 7-8 yaşlarına gelince bu sefer dedesini kaybediyor. Amcası Ebu Talib ona bakıyor. Senelerce Ebu Talib'in evinde kalıyor. Ebu Talib'in de hanımı Fatıma'dır. Ve Fatıma ona annelik yapmıştır. Şefkatle, merhametle ona uzun yıllar hizmet etmiştir, annelik yapmıştır. O sebeple Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun hakkını unutmamıştır. Ona vefa olsun diye ona çok iyi davranmıştır. Ve Allahu alem buna binaen de kızı Fatıma'ya da bu ismi ondan dolayı koymuştur. Amcasının hanımı Fatıma'dır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan iyiliği çoktur İslam gelene kadar. Ve İslam'dan sonra tabi İslam'a da girmiştir. Çok değerli bir kadındır. Hazreti Ali'nin annesidir. İsmi Fatıma. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun yanında uzun yıllar dediğim gibi yani yaşamıştır. Evet. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşına geldikten sonra Hazreti Hatice ile evleniyor, ticarete başlıyor. Ve kısmen maddi yönü güzel oluyor, iyi oluyor. Çünkü Hazreti Hatice'nin maddi durumu iyiydi. Ebu Talib fakir bir şahsiyetti. Özellikle Mekke'de birkaç sene kıtlık senesi oluyor. Fakirlik yılı oluyor. Ebu Talib de tabii çok sıkıntı çekiyor bu yıllarda. Bir sürü çocuğu var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib'in Resulullah Efendimiz'e yapmış olduğu iyiliğine karşılık amcası Abbas'a diyor ki amca diyor gel beraber Ebu Talib'e gidelim diyor. Biliyorsun yani sıkıntı zamanıdır, kıtlık zamanıdır. Ona yardımcı olalım çocuklarında. Ben bir çocuğunu alayım, sen de bir çocuğunu al. O şekilde bizim yanımızda kalsınlar. Biz yetiştirelim, yardımcı olalım. Onların yani geçiminde bizler de yardımcı olalım deyince Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abbas ile beraber gidiyorlar. Ebu Talip'ten iki çocuk talep ediyorlar. Ebu Talip de Hazreti Ali'yi Resulullah Efendimiz'e veriyor. Cafer'i de Abbas'a veriyor. Cafer bin Ebi Talip o da Hazreti Ali'nin kardeşidir. Cafer At-Tayyar denen uçan yani o da Mute Savaşı'nda şehit düşmüş. Kolları koptuğu için sancağı tabii bir elinde tutarken bir kolu kopuyor. Öbür eliyle tutuyor. Öbür elini de koparıyorlar. Tabii sancağı düşürmüyor. Sonra boynuyla tutuyor. Sonra onu da ne yapıyorlar? Biçiyorlar. Bu şekilde ilk şehit düşen komutanlardandır. O yüzden ona Cafer-i Tayyar demişlerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte ben onu cennette uçarken gördüm demesi üzerine bu ismi almıştır. İşte Hazreti Ali'nin kısmeti Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmesi, onun aile efradından birisi olması. Tabii bu Hazreti Ali için çok büyük bir ikramdı. Allah tarafından büyük bir ikramdı. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yetişecekti. Küçüklüğünü, terbiyesini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan alacaktı. Yani bir nevi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona babalık yapacaktı. Bu da onun için büyük bir kısmetti. Çünkü onun yanında yetişmek, onun ahlakından faydalanmak, onun ilminden, onun tasarruflarından, onun terbiyesinden geçmek herkese nasip olacak olan bir şey değildi. Hazreti Ali'nin böyle bir büyük bir kısmetli yönü vardır. Tabii 40 yaşında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İslam gelince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice'ye tebliğ ediyor. Hazreti Hatice hemen İslam'a giriyor ve beraber namaz kılıyorlar. Namaz kılarken Hazreti Ali onları görüyor. Ve işte ne yapıyorsunuz diye sorunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona anlatıyor. Bu Allah'ın dinidir diyor. İslam dini bana gelmiştir diyor. Ve Allah'a şükretmek amacıyla bizler ibadet ediyoruz, namaz kılıyoruz. Bunu tanıtıyor. Ve Hazreti Ali'ye İslam'ı tebliğ ediyor. İslam'a davet ediyor. Hazreti Ali'nin yaşı daha 10-11 yaşlarında. Tabi Hazreti Ali diyor ki babama danışmadan ben böyle bir şeye karar veremem diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o zaman sen düşün diyor ama diyor bu konuyu yani kimseye açma. Çünkü şu anda gizli tutuyoruz. Aleyhisselatü Vesselam ilk İslam'ın gelişinde gizli tutuyordu. Herkese rastgele açmıyordu ancak güvenilir şahsiyetlere. Açıyordu. Ertesi gün Hazreti Ali diyor ki babama danışmama gerek yok. Ve senin anlattığın din gerçekten güzel bir dindir. Ben kabul ediyorum deyip İslam'a giriyor. Tabi babasından gizli tutuyor. Bazı maslahatlere binaen. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber çıkıp namaz kılıyorlarmış. Bazı yani evlerden uzak bir şekilde bazı dağlarda, bazı mekanlarda, bazen sahabelerle beraber, bazen sadece Hazreti Resulullah'la beraber, Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namaz kılıyorlar. Bir gün namaz kılarken babası görüyor, Ebu Talib görüyor ve Resulullah Efendimiz'e soruyor. Bu yaptığınız ibadet nedir diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ona anlatıyor. İslam'ı tebliğ ediyor, İslam'a davet ediyor. Ebu Talib diyor ki senin anlattığın şeyler çok güzel şeyler fakat ben atalarımın dinini terk edemem diyor. Senin dinine giremem diyor. Kabullenmiyor. Maalesef ona nasip olmuyor İslam. Aslında çok iyi bir şahsiyet. Fakat diyor sana kesinlikle de zarar gelmeyecektir. Ben seni engelleyeceğim. Yani seni muhafaza edeceğim. Bunu da bil diyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Böyle bir şahsiyetliği var. Tabi İslam'ı kabul etmiyor. Başka bir rivayette Hazreti Ali'ye soruyor. Oğlum diyor geçen işte bir şeyler yapıyordunuz Muhammed'le beraber. O yaptığınız şey neydi? Bu sefer Ali ona İslam'ı anlatıyor. Fakat İslam'ı kabullenmiyor ve diyor ki Muhammed sana hayır olan şeyi ancak emreder. Hayır olan şeyi yapar. Onunla beraber bulun diyor. Ondan ayrılma diyor. Ama kavmi onu ayıplamasınlar diye artık İzzet-i nefis, yanlış yönde izzet-i nefis alıyor onu ve maalesef İslam'a girmiyor. Ve Hazreti Ali tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yetişiyor. İslam geldikten sonra da Hazreti Resulullah'ın yanında olması hesabıyla birebir artık o da vahyi ne yapıyor? İşitiyor. Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelince direkt o da vahyi ilk ağızlardan yani Resulullah Efendimiz'den direkt alanlardan birisi Aleyhisselatü Vesselam'dan. Ve onun yanında kalması sebebiyle İslam terbiyesiyle de yetişmiş oluyor. Ve bu da Hazreti Ali için büyük bir nasipti. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat edene kadar hep onun yanında olmak, ondan İslam'ı öğrenmek tabii onun için çok büyük bir avantajdı. Direkt yani ilk muallimden, ilk öğretmenden bir şeyi öğrenmek, onun yanında yetişmek tabii o yetişecek insan için çok büyük bir şeydir. O sebeple Hazreti Ali İslam'ın büyüklerinden addediliyor. Hem alimlerinden, hem takva yönünden, ahlak yönünden her şeyiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i takip eden, adım adım sünnetini takip eden büyük şahsiyetlerden oluyor. Ve tabi fıtrat olarak, yapı olarak çok temiz bir yapıya sahiptir. Genelde bu temiz yapı Beni Haşim, Haşimoğullarında var olan bir şeydi. Resulullah aleyhisselatü vesselam'da olan dedelerinde olan yani Haşimoğullarında genelde çok güzel hasletler vardı. Bir Ebu Leheb onlardan istisnadır. Ebu Leheb'in şahsiyeti çok kötüdür. Ama geri kalan gerek müşriklerinden olsun gerek Müslümanlarından olsun genel anlamda yapıları çok güzel. Cömertlik onlarda var olan bir şeydir. Cesaret onlarda zuhur eden bir şeydir. Faziletler çok güzel faziletleri olan şahsiyetlerdir. Hazreti Ali'nin de tabii yapısı çok temiz bir yapı. Ve özellikle fedakarlık öncüsüdür. Aynı zamanda cesarette de darb-ı meseldir. Çok büyük bir cesarete sahiptir Hazreti Ali. Aynı zamanda beden kuvveti olarak da Allah-u Teala ona çok büyük bir kuvvet vermişti. Yani onun yanında karşısında kolay kolay kimse duramıyordu savaşlarda. Hatta 63 yaşına geldiği zaman, şehit edileceği zaman hariciler tarafından onlara tavsiye ediyorlar sakın sakın tek bir kişi gitmesin. Yani bir kişi suikast yapacakken bile çekiniyor, korkuyor. Yani ya başaramazsam beni biçer yani. O sebeple birkaç kişi gidin birbirinize yardımcı olun diye onlara tavsiye ediyorlar. Yaşlı olmasına rağmen tabii onun karşısında kolay kolay bir kimse duramıyordu. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hicret zamanı olduğu vakit hicret edecekken Hazreti Ali'ye bir görev veriyor. Ve diyor ki benim yatağımda sen yatacaksın. Yani benim evimde sen bulun, ben erkenden çıkacağım onları oyalamak için. İşte evde birisi olduğu yani öyle zannedilsin. Sen evde hareket edersin sanki ben içerideymişim gibi, uyuma vakti olduğu zaman da yatağımda yatarsın. Zannederler ki işte ben içerideyim, bu onları oyalayacaktır ta ki biz hicrette yol almış oluruz. Tabi bu basit bir olay değildi Hazreti Ali için kabul edilmesi. Hazreti Ali direkt kabul etmiştir. Bunun manası fedai olmaktır. Yani ölümü kabullenmek demektir. Çünkü müşrikler bellidir yani saldıracaklar. Saldırdıkları zaman belki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zannederek direkt vuracaklardır. Sonradan bakacaklar ki farklı birisidir. Ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkmazsa öfkelerinden dolayı da belki de orada onu katledecekler. Veya yaralayacaklar. Veyahut da yani başına Allah-u Alem neler gelebilir. Hazreti Ali böyle bir şeyi kabul etmiştir. Bu birinci sebebi. İkinci sebebi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a emanet edilmiş olan işte değerli eşyaları götürüp ashabına, sahiplerine dağıtsın diye Aleyhisselatü Vesselam onu geride bırakıyor. Ve sonradan diyor ben hicret edince sen de işini bitirdikten sonra sen de hicret edersin, bana yetişirsin. Tabi bu olaydan şu anlaşılıyor. Birincisi Hazreti Ali'nin büyük bir fedakarlığı var. Ölümüne böyle bir teklifi kabul ediyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağına uzanıyor. Bu onun İslam'daki fedakarlığını gösteriyor. Aynı zamanda büyük bir cesaretini gösteriyor. İkinci nokta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte müşrikler kafirdirler. Bunlar bizlere eziyet ettiler. Şunu yaptılar, bunu ettiler. Bana verilmiş olan emanetleri ben de götüreyim. Fırsat bu fırsat. Zaten kafirlerin kanı malı her şeye helaldir. Deyip Aleyhisselatü Vesselam eşyalarını götürmüyor. Ve yani müşrik olmalarına rağmen Hazreti Ali'ye diyor ki götür bu emanetleri sahiplerine geri iade et diyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle şeyleri götürmesi ne anlama gelecekti? Müslümanlar hırsız insanlar. İşte vaatlerine sahip olmayan, sözlerine sahip olmayanlar, emanetlerine işte sahip çıkmayan insanlar. Yani İslam davasına bir zarar gelecektir. Müslümanın şahsiyetine yakışmaz. Müslüman ne zaman kafirin malını alır? Savaş olur. Erkekçe savaşır, ganimet olarak alır. Maalesef günümüzde bazı kimseler bu hadiseye muhalif olarak tekfir ettikleri kimseleri nasıl olsa kanı ve malı helaldir. Ve gizli bir şekilde bunun malını almaya çalışıyorlar. Ve de kandırarak, yalan söyleyerek almaya çalışıyorlar. Bu da onlara bir reddiyedir. Ve maalesef İslam'a da büyük bir zarar veriyorlar. Ve Hazreti Ali tabi onun yatağında yattıktan sonra müşrikler sonradan gece yarısı saldırıyorlar. Ve yatağı açınca bakıyorlar ki Hazreti Ali de Resulullah değildir. Onu uyandırıp tabi öfkeyle ona soruyorlar nerede diyorlar. Muhammed o da bilmiyorum diyor. Tabi bunu azarlıyorlar, çekiştiriyorlar, vuruyorlar. Hazreti Ali kesinlikle zerre kadar onlara bir malumat vermiyor. Ve Allah-u Teala onu koruyor, ona zarar vermiyorlar. Daha sonra gidip emanetleri teslim ettikten sonra tek başına hicrete çıkıyor. Ve fakir olduğu için herhangi bir bineği yok. Ta Medine'ye kadar yürüyerek, gündüzleri dinlenerek, geceleri yola çıkaraktan tek başına o genç haliyle hiç yani korkmadan günlerce tek başına o sahralarda, o dağlarda, o mekanlarda Medine'ye kadar tek başına ne yapıyor? Varıyor. Evet. Tabi Hazreti Ali'nin o fedakarlığına binaen bazı ulema diyorlar ki onun hakkında şöyle bir ayet iniyor. Gerek o ve gerek onun fedakarlığına benzer fedakarlık yapan sahabeler hakkında وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için nefislerini feda ederler. وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ Allah-u Teala kullarına karşı pek merhametlidir. İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için nefislerini feda ederler. Kendilerini feda ediyorlar. Yeter ki Allah'ın rızasını kazanalım, İslam davası yücelsin diye. Ölümse ölüm, yaralanmaysa yaralanma, tutuklanmaysa tutuklanma. Yani başımıza ne gelecekse eyvallah kabul ediyoruz.
Yeter ki İslam yücelsin, kendi nefislerini feda ediyorlar. Allah-u Teala bunları övüyor. İstişhat ameliyesine de caiz diyen ulemanın yani aldıkları delillerden bir tanesi de budur. İstişhat yapan bir kimse de nefsini Allah'a feda ettiği için İslam'ın büyük bir maslahatine binaen işte bu ayetin dahiline girer demişler. Vallahu alem. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sürekli kalmıştır Hazreti Ali. Onun yanından ayrılmamıştır. Zaten onun kızıyla da evlenmesi, damadı olması, aynı zamanda amca oğlu olması, onun yanında yetişmesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a en yakın olması sebebiyle hayatını onun yanında geçirince dediğim gibi İslam terbiyesiyle tamamıyla yetişmiş, İslam'ı, ilmi çok güzel öğrenmiş. Böyle olunca da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu birçok maslahatta kullanmış. Yeri gelmiş davet için göndermiş. Mesela Yemen'e hem kadı hem de davetçi olması için göndermiştir. Yemen'e gideceksin ya Ali, orada İslam'ı anlatacaksın, orada yaşayacaksın ve orada Müslümanlar arasında kadılık yapacaksın, ihtilaflarını, sorunlarını İslam'a göre çözeceksin diye emredince hiç itiraz etmeden Hazreti Ali Yemen'e gidiyor, oraya yerleşiyor, bir müddet orada bu verilmiş olan görevi yerine getiriyor. Döndükten sonra gerek gitmeden önce gerek gittikten sonra nerede bir iş oluyorsa ya Ali kalk falan bölgeye git, oranın durumunu öğren, o müşriklerden bana haber getir deyince yani bu gibi emirlerde hiçbir zaman itiraz etmemiştir Hazreti Ali. Tehlikeli de olsa, ölümüne de olsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neyi emretmişse direkt o görevi gidip yerine getirmiştir ve gelip beyanatlarda bulunmuştur Aleyhisselatü Vesselam'a. O sebeple yani İslam'ın askerlerinden bir askerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın oklarından bir oktu. Bir nevi yani ya Resulullah ben senin oklarından bir okum, istediğin yere fırlat anlamında. Tabi daha sonra Hulefe-i Raşidin döneminde de böyleydi. Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a çokça desteği olmuştur. Tabi Şialar özellikle tarihimizi karıştırmışlar, yalanlar uydurmuşlar. Aralarında sanki düşmanlık varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Kesinlikle olay bu şekilde değildir. Aralarında büyük muhabbet vardır. Hatta birbirlerine kız vermişler, almışlar. Birbirlerinin çocuklarına o isimleri takmışlar. İnşallah yeri gelirse onu da beyan edeceğim. Hazreti Ali sünneti çok iyi tanıyan şahsiyetlerden birisiydi. Alim birisiydi yani kısacası. Ve ondan 586 tane hadis rivayet edilmiştir. Ehli sünnet ondan 586 tane hadis almışlar. Tabii çok daha fazla hadise sahiptir Hazreti Ali. Fakat yani çokça hadis rivayet etmemiştir. Bunun sebepleri vardır. O sebeplerine geçmeden önce tabii Şialar şöyle bir fitne yayıyorlar Müslümanlar arasında. Şöyle bir şüphe getiriyorlar. Diyorlar ki nasıl oluyor da Hazreti Ali radıyallahu anhu hayatını tamamıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında geçirmesine rağmen rivayet ettiği hadisler çok az ehli sünnette. Ama Ebu Hureyre gibi bir şahsiyet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden 3 sene önce İslam'a geliyor ve o Hazreti Ali'den belki 10 kat fazla hadis rivayet ediyor. Nasıl oluyor? Bu demek ki Hazreti Ali'ye karşı bir tavırları vardı sahabenin ve ehli sünnetin. Ehl-i Beyt'i zaten sevmiyorlar, bunlar nasibidir diye iftiralarda bulunuyorlar. Onlara cevaben ulema diyorlar ki, birincisi bu sizin söylediğiniz şüphe kesinlikle kabul edilecek şüphe değildir. Evet, Hazreti Ali az bir hadis rivayet ettiyse, Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ali gibi kesinlikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrılmamıştır. Hatta o İslam geldiği zaman olgun bir şahsiyetti. Hazreti Ali küçüktü. Hazreti Ebu Bekir sürekli Resulullah Efendimizle beraber, Aleyhisselatü Vesselam'la beraber hareket etmiş, hemen hemen hiç ayrılmamıştır. Hazreti Ebu Bekir'in rivayet ettiği hadisler, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın rivayet ettiği hadisler Hazreti Ali'nkinden daha azdır. Yani eğer ki bir şey olsaydı Hazreti Ali'ye karşı, bir tavır olsaydı, yani öbür halifelere karşı da olurdu. Onlara yani onlardan da az hadis geldiyse o zaman mesele Hazreti Ali'ye bir düşmanlık meselesi değildir. İkincisi diyorlar ki onun zamanında bazı yani gerek halifeleri nasıl meşgul eden olaylar olduysa Hazreti Ali de meşgul eden şeyler olmuştur. Birincisi Müslümanlar arasında kada işi, yani hükmetme işi, kadılık yapma, işte emirlik yapma, savaşlara komutan olarak gitme, seriyelerin başında ve bazı görevlerde bulunması sebebiyle bunlarla meşgul olmuştur. Oturup bazı sahabeler gibi yani vaktini tamamıyla ilim öğretmeye ayırt edememiştir. Mesela Ebu Hureyre'ye nasip olmuş, oturmuş, hem hadis öğrenmiş, Ashab-ı Suffa'dan olmuştur, yatıp kalkmış, ilim öğrenmiş. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra sahabeden de bol bol hadisler almış. Sonra oturup bu hadisleri aktarmıştır. Pek fazla bir görev almamıştır. Abdullah bin Mesud yine böyle görevleri çok azdı. O da öğrenmiş olduğu hadisleri oturup rivayet etmiş. Abdullah bin Ömer böyle. Yani onlara nasip olmuş, hocalık yapmışlar. Hocalık yapan ister istemez hadisleri fazla olacak. Ama hilafet işiyle, imarat işiyle, kadılık işiyle uğraşanlar, onlar tabi fazla vakit bulamazlar. İkinci sebep diyorlar, onun hakkında çokça yalan uydurulmuştur. Özellikle Şialar çok fazla hadis uydurmuşlar Hazreti Ali hakkında. O sebeple Ehli Sünnet Hazreti Ali'den gelen o kanalla ve Ehli Beyt'ten gelen hadisler noktasında çok titiz davranmışlar. Rastgele her hadisi almamışlar. Ehli Beyt'ten geliyor diye değil, kesinlikle Ehli Beyt'in apayrı bir fazileti var onların yanında. Fakat Şialar çok fazla hadis uydurmuşlar. Çok fazla. İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın dediği gibi İslam fırkaları arasında en yalancı fırka Şialardır diyor. Şiiler yalanda çok muazzam böyle yalanları vardır. Özellikle de bunlardan Rafizi olanlar. Rafizilerin dini neredeyse diyorlar yani takiye ve yalan üzere kuruludur. Ya takiye yani farklı bir inanç gösteriyor ya da yalan. Yalan onlarda çok büyüktür. Tabi yalan çokça yalan karıştığından dolayı ulema çok dikkat etmişler. Rastgele her hadisi almamışlar. Baya bir tenkide tabi tutmuşlar. Yani laboratuvarda bir nevi nasıl ki hani laboratuvarda işlem yapılıyorsa büyük muhaddisler de çokça tetkik etmişler. O şekilde hadisleri almışlar. Bu da ister istemez hadislerinin azalmasına sebebiyet vermiştir. Bugün mesela hani Şialar şöyle bir şey getiriyorlar. Diyorlar ki Cafer-i Sadık büyük Ehl-i Beyt imamlarındandır. Ehl-i Sünnet de onu severler, sayarlar. Hatta Ebu Hanife Rahimahullah'ın da hocasıdır derler. Tabi tamamıyla hocası değildir. Ebu Hanife Rahimahullah ondan istifade etmiştir. Niçin diyorlar? Onun mezhebini siz kabul etmiyorsunuz. Beşinci mezhep olarak kabul etmiyorsunuz. Aynı zamanda Ehl-i Beyt imamlarından da işte görüşlerini almıyorsunuz diye bunu iddia ediyorlar, getiriyorlar. Tabi özellikle Ehl-i Sünnet'in onlardan çok fazla almayışının sebebi aslen faziletli şahsiyetlerdir fakat onlar hakkında çok fazla yalan uydurmuşlar. Nasıl ki Hristiyanlar işte İncil'i tahrif etmişlerse, bugün bir Hristiyan gelse ve bize bir şey okusa ve dese bu İncil'de Allah'ın sözüdür dese ya da bir hadis aktarsa ve dese ki bu Hazreti İsa'nın sözüdür, direkt onu kabul eder miyiz? Kabul etmeyiz çünkü biliyoruz ki çok fazla yalan uydurmuşlar, tahrif etmişler. İşte Şiiler de bu şekilde büyük bir tahrifat yapmışlar. O sebeple Ehl-i Beyt'ten getirdikleri birçok görüş kabul edilmez. Hatta getirdikleri birçok hadis kabul edilmez. Mesela rivayet ettikleri hadislerden bir tanesi Aliyun hayrul beşer men şekke fihi fakat kefer. Yani o kadar komik şeyler getiriyorlar ki beşeriyetin en hayırlısı Ali'dir. Bunda şüphe eden de kafirdir. Yani aklen şunu insan söyler. Beşeriyetin en hayırlısı Resulullah Efendimiz'dir aleyhissalatü vesselam. Sonra gelen ulul azm peygamberlerdir. Sonra diğer peygamberlerdir. Sonra Hazreti Ebu Bekir'dir gelen bir sürü hadisler var. Bunu gösteriyor. Sonra Hazreti Ömer'dir. Sonra Hazreti Osman'dır. Ama yani hiç düşünmüyorlar. Yani bu söz kabul edilecek mi edilmeyecek mi rastgele söylüyorlar. Mut'a nikahıyla ilgili o kadar çok hadisler uydurmuşlar ki yani duyan bir insan yani bir taraftan güler bir taraftan öfkelenir. İşte haşa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim bir kere mut'a nikahı yaparsa mut'a malumunuz haram kılınmıştır. Hatta yani birçok hadislerde haram kılınmış. Hazreti Ali de yani bu rivayetleri yapan şahsiyetlerden birisi. Hazreti Ali'den de gelen bir hadis ve götürüp onu Hazreti Ebubekir işte hacca gittiği zaman Müslümanları götürdüğü zaman Hazreti Ali gidip tebliğ yapıyor. Bundan sonra müşrikler Kabe'yi tavaf etmeyecekler 4 ay boyunca. Yani 4 aydan sonra bir daha artık yasak, tavaf edemeyecekler. İşte yerli eşekler, yabani eşekler değil, yerli eşekler haramdır ama zebra, yabani eşekler tabi helaldir. Yerli eşekler haramdır, bir de mut'a nikahı haramdır diye bunu tebliğ etmek üzere Hazreti Resulullah tarafından gönderilmiş. Buna rağmen Şialar diyorlar ki haşa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim bir kere mut'a yaparsa o Hüseyin gibidir. Yani onun faziletine ulaşır. İki kere mut'a yapan Hasan'ın faziletine ulaşır. Üç kere mut'a yapan Ali'nin faziletine ulaşır. Dört kere mut'a yapan benim faziletime ulaşır. Haşa, haram olan bir şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutup böyle söylemesi, bir de yani hani farz edelim böyle ki helal dahi olsa tutup bu kadar böyle bir mertebeye çıkarmak, yani aklım bile kabul etmeyeceği şeyler. Ama Şialar maalesef, hani nasıl tasavvuf ehlinde işte mutasavvuflar gelen hadisler olsun, kıssalar olsun gözü kapalı bir şekilde nasıl kabul ediyorlarsa, maalesef tasavvuf ehli de Şialardan çok etkilendikleri için onlarda da böyledir. Şeyhleri uydurma bir hadis söylesinler tamamdır. Bir malumat versinler tamamdır. Hatta ufak bir itiraz da olsa, ya bu hadis sahih midir? Hani bazı ulema zayıf demişler, hayır hayır, ya da uydurma demişler, olur mu? Bizim şeyhlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle direkt beraber görüştükleri için, işte oturdukları için ona soruyorlar ve direkt ondan alıyorlar bu hadisleri. Sıhhatini ondan öğreniyorlar. Adam da gözü kapalı olarak tamam diyor. Yani bizim şeyhlerimiz Resulullah Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellemle beraber görüşüyorlar. Ondan hadisleri alıyorlar. Direkt kabul ediyor. Yani aklını tamamıyla teslim etmiş başkalarına. Şialarda da genelde bu vardır. Akıllarını teslim ettikleri için onlardan, yani imamlarından gelen her bir görüşü direkt gözleri kapalı bir şekilde alırlar. Şialarda çok büyük bir itaat vardır. Yani kendi imamlarına bundan kaynaklanıyor. Özellikle yani Ehl-i Beyt imamlarını masum görmeleri ve Ehl-i Beyt'ten sonra işte sözde mesela Hümeyni'de işte onların işte vekilliğini yapan Mehdi Aleyhisselam'ın vekilliğini yaptığından dolayı takriben ona da masum gözüyle bakıyorlar. Sonraki gelen kişiler de böyle. Mesela şimdiki bu İran'ın başındaki Hamaney vesaire, yani bunlara da takriben masum gözüyle bakıyorlar. Hani hata yapmaz gözüyle bakıyorlar. Evet, başka bir sebep de hadislerinin az olması, Hazreti Ali'den gelen, onun zamanında fitnelerin çok fazla olması. Fitneler, kargaşalar, savaşlar. Yani o kadar çok fitneler düştü ki Hazreti Ali döneminde oturup da Müslümanlara rahat bir şekilde ilim öğretememiştir. Hatta onun zamanında fetihler duruyor. Hazreti Osman döneminde, tabii Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde fetihler, çok büyük fetihler yapılmış. Birçok beldeye İslam ulaşmış ama Hazreti Ali döneminde fitneler sebebiyle, kargaşa sebebiyle onun zamanında birçok şey durmuştur. Fetihler de durmuştur, İslam'ın, Müslümanların gelişmesi de durmuştur ilmi yönden. Yani bir duraklama, birçok yönde duraklama olmuştur. Bu da kargaşanın, ihtilafın getirmiş olduğu zarardır. Günümüzde de maalesef Müslümanlar arasında çok büyük ihtilaflar var. Nasıl ki bu ihtilaflar Müslümanlara çok büyük şeyler kaybettiriyorsa, o zamanda da tabii çok şeyler kaybetmişler ve Hazreti Ali de birçok hadisi bundan dolayı da rivayet edememiştir. Evet. Belli bir yaşa gelince Hazreti Ali tabi Hazreti Fatıma'ya talip oluyor. Onun kızını istiyor tabi, gidip görüşmek için gidiyor. Fakat haya ediyor. Resulullah Efendimizin yanına gidiyor aleyhissalatü vesselam'a. Oturuyor yanında. İşte bir isteğim vardı ya Resulullah, bunu bildirmek için geldim diyor. Buyur anlat diyor. Hazreti Ali bir türlü anlatamıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seziyor ve diyor ki sen Fatıma'ya talipsin herhalde diyor. Evet ya Resulallah diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ona veriyor. Ve diyor ki ona takdim edeceğim bir şey var mıdır? Ya Resulullah hiçbir şeyim yok diyor. Senin bir zırhın vardı, duruyor mu yanında? Evet ya Resulullah diyor. O zaman o zırhını ona takdim edebilirsin diyor. O da tamam diyor, götürüp zırhını satıyor. 400 dirheme onu işte düğünde kullanmak üzere ve rivayetlerde o zırhı Hazreti Osman ondan satın alıyor. Onun evleneceğini duyduğu için ondan satın alıyor. Daha sonra o zırhı ona hediye ediyor. 400 dirhemle geliyor. Tabi bununla işte ev tecihizatı, düğün, velime vesaire şeyler yapacak. Tabi bu basit bir ücrettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok sevdiği, değer verdiği kızlarından Fatıma radıyallahu anha, yani cennetle müjdelenmiş, cennet kadınlarından olan o güzel, yani annemizle onu ne yapıyor? Evlendiriyor. Evlendirince de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabi ona yani takdim edeceği bir şey yoktu. Sadece bir kadife elbise, bir su kırbası, bir de deriden yapılmış olan bir yastık. Sadece bu üç şeyi takdim edebiliyor ve Hazreti Ali bu şekilde evleniyor. Düşünün yani evlilikleri, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı, yani o zamanın tabi büyük bir imparatoru addedilir, büyük bir kralı addediliyor. İsteseydi evini takriben altından yapardı. Ama onların düğünü son derece zühd üzerine kurulmuş. Gerek Aleyhisselatü Vesselam'ın zühd hayat yaşaması, gerek Hazreti Ali'nin fakir bir şahsiyet olması. Yani çok zühd üzere olan bir düğün vardır. Zaten Hazreti Ali küçüklüğünden beri zühd hayatı üzere yaşamıştır. Yani mal varlığı görmemiştir. İslam'dan sonra da eline gelen şeyleri de hep Allah yolunda infak etmiştir. Ölene kadar da aynen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi büyük bir zühd hayatı geçirmiştir. Çok zor bir hayat geçirmiştir Hazreti Ali. Tabi zühd üzere kurulu olan, maddi imkansızlık üzere kurulu olan bir hayat geçirmiştir. Günlerce nasıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aç kalmışsa o da aç kalmıştır. Ne bileyim, lüks bir hayat yaşamamıştır. Hatta Hazreti Fatıma işte yapmış olduğu iş, yani bir taraftan tabi ev işleri yapması, işte buğdayı mesela öğütmesi, su taşıması, işler tabi ağırdı. Eskiden işler çok ağırdı, elleri şişiyordu. Hazreti Ali ile beraber gidip Resulullah Efendimiz'den bir hizmetçi istiyorlar. Tabi Hazreti Fatıma utanıyor, tek başına gidemiyor. Hazreti Ali ile beraber gidiyorlar. Bazı rivayetlerde de utanıyorlar, yine talep edemiyorlar. Hazreti Ayşe'yi devreye sokuyorlar. Bazı rivayetlerde de direkt talep ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ashab-ı Suffa açken, yani ben size hizmetçi veremem. Yani bazı köleler ele geçmiş savaştan. Onları satacağım, onların parasıyla Ashab-ı Suffa'yı, Suffa'nın karınlarını doyuracağım diyor. Onlar açken ben size bir hizmetçi veremem diyor. Ve geri gönderiyor. Gönderdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz tabii onlar için üzülüyor. Sonra gece vakti olunca da yanlarına gidiyor yatsıdan sonra. Tam yataklarına uzanmışken izin isteyip içeri giriyor. Tam kalkmak isteyince hayır diyor, yerlerinizde kalın yataklarında. Ve Resulullah aleyhisselatü vesselam gidip aralarında oturuyor. Hatta Hazreti Fatıma diyor, Resulullah aleyhisselatü vesselamın ayağının soğukluğunu göğsümde hissettim diyor. Sonra onlara diyor ki, ben size hizmetçiden daha hayırlı bir şey öğreteyim mi? Yataklarınıza uzandığınız zaman 34 defa tekbir getirin. Allahu Ekber. 33 defa Allah'ı tesbih edin. Subhanallah. 33 defa da Allah'a hamd edin. Bu size hizmetçiden çok daha hayırlı olacaktır diyor. Tabi bu sünnettir. Kişi yatağına girdiği zaman uyumadan önce 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allahu Ekber demesi sünnet olan amellerdendir. Evet, yani bu kadarla inşallah iktifa edelim. Hayatı bir hayli uzun, tabi çok kısa yani geçiyorum mecburen. İnşallah gelecek dersimde inşallah tamamlamaya çalışacağım. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.